Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. 60. Ayrım. Adnan'a yolculuk. 1963 yılında Halide, Adnan'ın mezarını ziyaret edemeyecek kadar güçsüz düşmüştü. Ayet'in yeni eşi Mualla Türk geldi. Halide'nin 9 senedir aralıksız her cuma günü gerçekleştirdiği ziyaretleri onun adına yerine getirmeye başladı. Mualla Türk geldi, Halide'nin hayatını düzene koyuyordu. Ayet, eşi Semih Hanım vefat edince Mualla Hanım'la evlenecekti. Dipnot 960. Ayet, eşi Semiha'nın 1968 yılında ölümünden sonra Leyla'ya "Seni evlat edinmek istiyorum, ne diyorsun?" diye sormuş. Leyla'nın evet demesi üzerine onu evlat edinmişti. Leyla, Devlet Planlama Teşkilatı'nda Sosyal Planlama Dairesi Başkanı ve Vakıflar Genel Müdürü olarak çalıştı. Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Gülbin Türk geldi, halası Mualla Türk geldi'den dinlediği Halide Edip'i komşuları Yeşim ve Mehmet Kalpaklı'ya anlatırdı. Dipnot 961. Mehmet de Yeşim Kalpaklı ile görüşme. Halide, yaşlılık normlarına da uymuyordu. İnsanları kendisinden uzaklaştırmıştı. Kurtuluş Savaşı günlerinin duygusal kadını gitmiş, yerine başka bir kadın gelmişti. Halide Edip yaşlandıkça kaba bir kadın olmuştu. 1963 ders yılının başında İngiliz filolojisinin hocaları ve genç asistanlar ziyaretine geldiler. O gün rahatsız olmasına karşın herkesi teker teker odasına almış, çalışmalara ilişkin sorular sormuş, tatlı sözlerle kendilerini teşvik etmişti. Yanından ayrıldığımız zaman yeni bir çalışma ateşiyle dolmuştuk diyor Vahit Duran. Dipnot 962. Vahit Duran, hocalık yönüyle Profesör Halide Edip adı var. Vedat Günyol ise artık Halide Edip'e küsmüş, evine gitmez olmuştu. Son röportaj. Hazinedar Sokağı'ndaki 17 numaralı evin son ziyaretçilerinden biri gazeteci Turgut Etingü oldu. 1963 Aralık ayının karanlık bir günüydü. Etingü, apartmanlar arasında sıkışıp kalmış iki katlı, küçük kagir evin büyük kapısını bir fotoğrafçı ile birlikte çaldığında Halide Edip'in uyuduğunu söylediler. Hayat mecmuasından geldik diyerek ısrar ettiler. Bunun üzerine buyurun denildi. Küçük taşlığı geçip merdivenlerden yukarı çıktılar. Yarı açık kapıdan odaya girdiklerinde panjurların kapalı olduğunu gördüler. Halide Edip yorganın altındaydı. Özür dilediler. Oda hizmetçisine beyler niye diğer odayı almadınız diye söylendi. Gazeteciler öteki odaya geçti. Bu odanın da perdeleri kapalıydı ama ocakta odunlar yanıyordu. Halide Edip üzerinde rengi solmuş bir robe de chambre ile yanlarına geldi. Yorgun ve süzgündü. Turgut Etingü onun şahane denecek kadar güzel ve cazibeli gençlik resimlerini hatırladı. Ama yine de Halide için bu hasta ve ihtiyar görünümüne rağmen gene de insana yukarıdan bakan hakim bir hali vardı diye yazacaktı. Halide odaya girdiğinde hemen ayağa kalkmışlar. O da buyurun oturun demişti. Her yerde sigaralar vardı. Kendisine çıkacak bir yazısı ile ilgili sorular sormak istiyorlardı. Yaşadığını anlatan yalnız gözleri. Nokta, nokta, nokta. Bu gözler gözlük camları arkasına çekilmişti. Buna rağmen diri ve manalıydı. Sultanahmet konuşmasını bütün canlılığıyla anlattı. Kitapçılardan dert yandı. Parası ödendiği halde basılmayan bir kitabı vardı. Belki ölümümü bekliyor, propaganda olur, satışına yardım eder diye dedi. Yurt dışında yaşayış şeklinizde ve düşüncelerinizde bir değişiklik olmuş muydu sorusuna buruk bir gülümsemeyle verdiği cevap kara mizah yüklüydü. Oldu, oldu. Londra'daki evimizin kömürlüğü dışarıda, bahçenin bir ucundaydı. Bizim doktor her sabah soba için lüzumlu kömürü iki kovaya doldurur, sonra da el ceyiziyle eve taşırdı. Etingün'ün bir başka sorusu hiç sevip sevmediydi. Kızarsa diye korkuyorlardı. Büyük bir anlayışla yanıtladı. Evet, şimdi hissediyorum ki doktoru çok sevmişim. Çünkü ilk defa tanışıp evlenmemizde bir aşk mevzubahis değildi. Bugün her yerde onun yokluğunu hissediyorum. Müşfik çok iyi ve mükemmel bir insandı. Düşünmeyi sanat haline getirmiş bir insan örneği. Hayatımın erkeği olarak onu arıyorum. Gözlük camlarının arkasında iki damla yaş belirmişti. Gazetecilere yanından ayrılırken o da bir soru sordu. Bunları neşredecek misiniz? Ardından ekledi. Ölümümden sonra yayınlayın. Dipnot 963. Turgut Etingü, Halide Edip'le son konuşma. Hayat 23.1.1964. Tezer ve Süreyya. son dönemde sadece yulaf ezmesi yiyor, ıhlamur içiyordu. 10 sene midesinden çekmişti. Izdırabı çok fazlaydı. Hastalığı sırasında sinir buhranı geçirdiği, mektupları ile bazı özel yazılarını yaktığı anlatılıyor. Dipnot 964 Engin'in Halil Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi sayfa 95 Hülya Adak An Epic for Peace Memoirs'a ön söz USA 2005 Ölümünden kısa süre önce Tezer ile Süreyya onu ziyaret etmişlerdi. Ağır hasta olmasına rağmen yüzü pudralıydı diyor Süreyya Ağoğlu. Öpmek için eğildiklerinde ne yapacaksınız bu ihtiyar yüzü öpüp diye engel olmuştu. Dipnot 965 Ağoğlu bir ömür böyle geçti. Sayfa 109 1960 darbesinden sonra hapse atılan eski Demokrat Parti yöneticisi olan kardeşleri Samet'i Ağoğlu sordu. Hastalığın verdiği ızdıraptan şikayet etti. Ölümünden 5 gün önce Tezer Taşkıran'a telefon ettirmiş, Süreyya ile onu görmek istediğini söylemişti. Süreyya seyahatteydi, Tezer tek başına gitmişti. Halide Edip'in bakımını üstlenen Sulhiye Hanım karşıladı Tezer'i. Şefkatle yapıyordu işini, Halide ise çok halsiz yatağında yatıyordu. Tezer, Süreyya ile birlikte kısa süre önce onu ziyarete geldiklerinde bedenini dinç, hafızasını çok bozuk bulmuştu. Bu sefer ise hafızası yerinde, vücudu iflas halindeydi. Artık göçüyorum Tezer deyince, Tezer onun ellerine sarıldı. Şimdiye kadar çok hastalık atlattınız, bunda ineceksiniz diye itiraz etti. Hayır, böylesini hiç geçirmedim. Yalnız bir ay daha yaşamak isterdim. Bir küçük kitap yazmak için, adı Azap Kapısı. Mevzu üroloji. Çektiğim ızdırabı tasvir etmek isterim. Her karşılaşanı tesir altında bırakan yüzü çökmüştü. Tezer onu teselli etmeye çalıştı. Tezer'e kitap yolluyor musun diye sordu. Nereye, kime? Mahpuslara. Mahpusluk çok zor şeydir. Onlara bol kitap göndermeli. Zordur, çok zor. Ruhlarını kuvvetlendirmeli. Sulhiye Hanım'a döndü. Atlas Kitap Evi'ne telefon et. 10 tane mor salkımlı evden mahpuslara Kayseri'ye göndersinler. Tezer, sen kendin al, götür kitapları, kimseye bırakma. Halide'nin mahpuslardan kastı Kayseri cezaevinde hapis yatmakta olan Demokrat Parti milletvekilleriydi. Mor salkımlı ev adını verdiği gençlik anıları Türkiye'de yayımlanmak üzereydi. Dizgi, baskı tamamlanmış, cilt işlerini bitirmeye çalışıyorlardı. Tezer bir süre daha kaldı yanında, konuştular, ayrılırken elini öpmek istedi. Bilirsin el öpmekten ve öptürmekten pek hoşlanmam. İstersen saçlarımı öp. Ak saçları öpmek hoştur dedi. O da saçlarını alnını öptü. Müsaade ederseniz tekrar ziyaretinize geleceğim dedi. Gel, yaşarsam yine gel. Seni görünce memnun oluyorum. Ertesi gün Halide'yi hastaneye kaldırdılar. Cerrahpaşa Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği'nde kendisine refakat eden Sulhiye Hanım ile tavla oynuyordu. Mualla Türk gel diye ölmeden birkaç gün önce Allah'a ısmarladık diyerek veda etmişti. Bursa'ya mı gidiyorsunuz diye sormuştum Muhalla Türk geldi. O da hayır bu defa edebi yolculuğa çıkıyorum diye cevap vermişti. Ona günlük gezmelerinde eşlik eden şoför Kenan Efendi ile hasta bakıcısı Sulhiye Hanım'a da veda etti. Halide son günlerini morfin iğneleriyle geçirdi. Izdırap içindeydi. Muhalla Türk geldi. Onu üzüleceği olaylardan koruyordu. Sık sık ziyarete gelen genç doktorlar morfin şırıngalarıyla Halide'nin acısını dindirmeye çalıştılar. Dipnot 966 Doktor Fethi Erden Halide Edip Hanım'ın bilinmeyen veya az bilinen tarafları ve Türk Ocağı ile ilgili hatıraları. Halide Edip'in ölüme itirazı yoktu. Son itirazı hayatta kalmayaydı. Son iki gününü komada geçirdi. Organları iflas etmişti. 10 Ocak 1964 Cuma günü Cerrahpaşa Hastanesi'nde sabah karşı 4'te yaşamını yitirdi. Profesör Kazım Gürkan ölüm nedenini böbrek yetmezliği olarak açıkladı. Halide Edip'in ölüm haberi üzerine kitabı dağıtmaya hazırlanan Atlas Kitabevi, Mor Salkımlı Evin satışa çıkarılmasını erteledi. Dipnot 967 Tansel Halide Edip Adıvar Hatıralar Tarih Belleteni Nisan 1966 Sayı 118 Öldüğünü Tezer Taşkıran'a telefonla haber vermişlerdi. Hemen koştum. Halide Hanım, Türk Edebiyatı'nın mümtaz siması, Türk kadınının büyük şahsiyeti, insan şerefi haysiyetinin büyük mücadelecisi Halide Hanım, her döşeğinde ölen gibi beyaz bir çarşafın altında sessiz yatıyordu. Sanki bu çarşaf, iki alemi birbirinden ayıran sırlı bir perdeydi. Onu yarın kuşaklar belki bugünkülerden daha iyi anlayacaklardır. Dipnot 968 Tezer Taşkıran Kaybettiğimiz Büyük Romancı Son Havadis 18.1.1974 Devlet töreni yapılmadı. Gazeteler ölümünü birinci sayfalarından duyurdu. İlk tören üniversitede yapıldı. Bir kadın konuşmacı düşünülmemişti. Arkadaşları Türk Kadınlar Birliği Başkanı İffet Halim'e sen konuş dediler. Ortalıkta görevli kimseler olmadığını anlayan İffet Halim'in içi burkulmuştu. Kendimi ortaya attım. Vicdanımın sesiyle son bir defa seslendim. Kadın haklarını savunmada başta olan o, Kurtuluş Savaşı'nda Cihan'a seslenen o. Edebiyatımızda katına yetişilemeyen yine o. Dipnot 969 İffet Halim Oruz Hadiye İdip Adıvar'ın son töreninde Kadın 21.1974 Cenaze töreni bir hadiseye dönüştü. Beyazıt Camii avlusu hınca hınç doluydu. Liseliler, üniversiteli gençler gruplar halinde törene katılıyorlardı. Türk Kadınlar Birliği ve Üniversiteli Kadınlar Derneği ise çelenk yollamadı. Değişik kesimlerden büyük bir kalabalık tarafından uğurlandı. Kadınların cenazelere katılmadığı yıllardı ama Halide'yi uğurlamaya gelen kadın sayısı görülmedik derecede yüksekti. Onun için devlet töreni yapmak kimsenin aklına gelmedi. İffet Halim Oruz, Beyazıt Camii avlusunda onun tabutuna sarılmış yeşil örtüyü görünce öfkelendi. Bir bayrak bulundu, evden de İstiklal madalyası getirildi. Ardından yazılanlar. Ölümünün ardından bir kitap dolduracak kadar yazı yazıldı. Profesör dostu Sabri Esat Siyahuşgil şöyle diyordu. O derin saygı anında resmi ağızdan günün mana ve ehemmiyetini açıklayan nutuklar dinlemek hüznünden bu sayede kurtulmuş olduk. Fakat emindik ki o mana ve ehemmiyet nutukları ile yüze çıkmaya çabalayan nice kimselerin adları zamanla unutuldukça Halide Edip'inki milli hafızaya daha da perçinleşecektir. Yazar Tarık Buğra, dün akşam kızıma haber verdiğim zaman öyle bir ağ çekti ki içim sızladı. 13 yaşındadır. Bana aldığı ilk hediye ise bir Halide Edip cildi olmuştur. 13 yaşla 45 yaşın aynı derecede benimsediği bir yazar. Ölüm ona ne kaybettirebilir ki demişti. Dipnot 970 Tarık Buğra Halide Edip için Yeni İstanbul 11.1.1974 Yakup Kadri onu incittiği için özür diliyordu. Yollarımız nasıl ayrıldı bilmiyorum. Aramızda politika denilen ifritin gölgesi mi girmişti? Ölümünü haber alınca duyduğum acıyı itiraf ederim ki bir hicrana benzetiyorum. Dipnot 971 Yakup Kadri Karaosmanoğlu Büyük dostum Halide Edip Milliyet 12.1.1974 TRK Yakın dostu Doktor Bedri Şehsuvaroğlu el yazısı notlarını değişik zamanlarda tuttuğu defterleri, eski yazı ile kaleme aldığı roman müsveddelerini ve atmayıp sakladığı mektupları özenle koruyacak, sonra da Adnan'ın arşiviyle birlikte İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü'ne emanet edecekti. Ancak koca kütüphanesi ve arşiv özelliğindeki kimi notları bütün olarak korunamayacak, eşyaları ve kendi aldığı arsaya yaptırdığı ev dağıtılacaktı. Ondan anı olarak Edebiyat Fakültesi'nin aslında hiç çalışmadığı yeni binasında, fakültedeki eşyalarıyla döşeli bir odada kalacak, oturduğu evlerin biri hariç tümü, üzerlerine birer plaket takılma şansı bile bulamadan yıkılıp gidecekti. 40 bin lirası vardı bankada. Bu paradan Bursa'da bayındırlık müdürü olarak görev yapan torunu Ömer'e de bir şeyler verilmesini vasiyet etmişti. Ömer Sayar o günlerde doların 10 lira olduğunu söylüyor. Polisiye romanları da çuvallara doldurulup torununa gönderilmişti. Derinliklerde Halide Edip artık derinliklerdeydi. Adnan'ın yanına kendisi için hazırladığı mezara gömülmüştü. Ölümün şiirini ise 1910 yılında Salih Seki'den ayrıldığı günlerde bir başka genç kadının ölümü nedeniyle yazmıştı. Beni yoğun topraklarla örttükleri karanlık ve havasız mezarımın derinliğinde aşka, sefalete, şan ve şöhrete, felakete, kahkahaya, soğuk ve lakayt idim. Artık insan duyguları geçmiş ve unutulmuş, kalbimden akan kanlar dinmiş, gözlerimden dökülen yaşlar kurumuş, iyilerin rahmeti, kötülerin eziyeti, sevgililerin temasları, lakaytların soğukluğu yok olmuştu. Karanlıkların edebi ve kalın kanatlarıyla varlığım örtülmüş, hayatım susturulmuştu. Lütufkar ve nihayetsiz bir hiçliğin kolları içinde yok olmuştu. Bir yılan, göğsümden, ölü yıkayıcının ördüğü örgülerin arasından, kıvrılarak beynime doğru ilerlerken bir çıyan, sarı, soğuk vücuduyla dudaklarımdaki son rengi emerken, bir akrep omuzlarımın dokularını yüzüp delerken, ben daha rahat, sessiz ölüyordum. Nasıl sağlığımda ruhumun en renkli kabiliyetlerini insanlara vermişsem, öldükten sonra da vücudumu, tabiata, tabiatın en soğuk ve korkunç çocuklarına, nebze nebze, son zerresine kadar bahşetmekten memnundum. En özenilerek yapılmış yıldızların parçaları, en kirli bataklıkların muhteviyatı ile yaratılan vücudum, rüzgarların, suların, toprakların, ateşin, bütün kainatın güzelliklerini ve çirkinlikleriyle müşterek varlığım şimdi aslına dönüp gidiyordu. Doğduğum günden beri beşiğimin, yatağımın, her yerin, her zevk ve kaderin, her sevgili ve yakın çehrenin verdiği gurbet ve yabancılık ezası, mezarımın kapısıyla üzerime kapanmıştı. Büyük zannettiğim kainatın kendisine sığdıramadığı, beşeriyet duygularının bütün teferruatıyla işgale kafi gelmediği ruhum, şimdi yokluğun beyaz uykusunda hallolup gidiyordu. Dakikaları o kadar uzun olan hayat gurbetimden beri varlığımın vatanı olan topraklara götüren yolun ağzı açılmıştı. Tekrar onun için vücudumu nebze nebze tabiata vererek, topraklar, hava, hararet, karanlıklar beni içerek, parçalarını sulara, ateşe, toprağa, yıldızlara, bataklara dağıtarak yok oluyordu. Dipnot 972. Kubbede kalan hoş seda içinde, derinliklerde, sadeleştiren İnci Engin'in. 20. yüzyıl sona ererken, Venüs gezegeni üzerinde çalışmalar yapan bir grup bilim insanı, Venüs üzerinde bir kratere, Haldidib'in anısını yaşatmak için Adivar adını verdiler. Bitirirken, Haldidib siyasi mücadelesine kadın haklarını savunarak başladı. Fevkalade masum bir taleple yola çıkmıştı. İyi bir eş, iyi bir anne olmak için eşitlik istiyordu. Bu isteğini gazete sayfalarına yazdığı için 31 Mart ayaklanmasında linçle yüz yüze geldi. Erkeklerin birden fazla kadınla nikahlanabildiği, kadınların ise boşanma hakkından mahrum kılındığı yıllardı. Ama Halide kaderine razı olmadı. Üstüne evlenen kocası Salih Segi'den boşanmayı başardı. Romanları için yaşattığı kadın kahramanların da desteğiyle büyük bir eşitlik kavgası başlattı. Seviye Talip, sevdiği adamla nikahsız yaşıyor, Handan cinselliğini okuruyla paylaşıyor, Kaya kadınların oy hakkı için çabalıyordu. Ancak Halide, Handan'la Kaya'yı roman bittiğinde öldürecekti. O yıllarda Handan ve Kaya gibi kadınların ölüsü dirisinden daha saygıdeğer bulunuyordu. Balkan Savaşı sırasında evine erkek dostlarını açtı. Artık siyaset onun damı altında konuşuluyordu. Haldeydip, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura gibi önemli isimlerle ideolojide ve eylemde yan yana yürüyordu. Yükselişe geçen milliyetçilik onu da etkilemişti. Ancak Ermeni Kırım ve Tehcir yıllarında muhalif tutumuyla dikkat çekti. Amerikan Başkanı Wilson'ın sağ kolu ve Haldin'in dostu Charles Richard Crane ona 1919 yılında kendisini Türk mü yoksa Müslüman mı hissettiğini sormuştu. Yanıtı netti. Ben isimlerin Enver ve Talat gibi Türk ya da General Antranik gibi Ermeni, Venizelos gibi Yunanlı olup olmadığını hiç aldırmam. Katledilmiş insanlar katledilmiş insanlardır. Onların Türk, Yunanlı ya da Ermeni olmaları hiçbir şeyi değiştirmez. İnsanların çektiği acılar ırk ya da itikatla değişmez. İstanbul'un işgaliyle birlikte halde edip, milli mücadele saflarındaki yerini aldı. Cephede, savaşan tarafların birbirine merhamet göstermediğini gözleriyle görünce intihar etmek dahi istedi. Milletler, ırklar daima öldürmek, yakmakla meşgul. İçimden bir ses bu cinsten ayrılmak, kurtulmak istiyor diye yazdı anılarına. Milliyetçiliğin kolaylıkla aşırılığa vardığını fark etmişti. Saat gibi işleyen aklı ona huzur vermiyor, öğretmen halde, öğrenci halde soru yağmuruna tutuyordu. Milliyetçi miydim, intikamcı mıydım, şiddetten yana mıydım, askeri mekanizmayı yücelttim mi, Ermeni Kırım'ına karşı ne yaptım, farklı dinden ve çocukların Müslüman isimleri almasına neden razı oldum, İdam cezalarına karşı tavır aldım mı, cephede kimseyi öldürmek istedim mi? anılarını yazarken bu sorulara dürüstçe cevaplar vermişti. Ben umumiyetle iki şahsiyetli gibiyimdir. Bir tanesi maddi varlığım. Bu yaşar konuşur. Öteki kendimde dahil etrafımı tenkit eder. İşte bu şuur ötesi tenkitçi içimde, diyor, günlük enerjisini eleştiri gücünden alıyordu. Anı kitaplarında kendisiyle hesaplaştı. Siyasetçilerin vermesi gereken hesabı o verdi. Milli mücadele yıllarının ardından ülkenin lideriyle derin bir anlaşmazlığa düştü. Muhalif partiye kendisi örtülü, kocası Adnan ise açıktan destek verdi. Dostları ona sen gözden düştün diyorlardı. Doğruydu. Bu düşüşün bedeli 14 yıllık bir sürgün hayatı oldu. 1939 yılında Türkiye'ye döndüğünde bağımsızlığını korumayı başaran bir ülkeye geri geldiği için mutluydu. Ama demokratik Türkiye düşü ona uyku yüzü göstermiyordu. Bıraktığı yerden kavgasına devam etti. Fikirlerini gazete köşelerine yazdı. Öğrencilerini anlattı. Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden seslendi. Uyusun uymasın, muhakkak okuduğu kitabı ya da anlatacağı konuyu fikir hürriyetine bağlamayı bir zihin oyunu haline getirmişti. Bireysel özgürlüğe ve bunu sağlayacak olan demokrasiye aşk derecesinde bağlıydı. 1955 yılında yazdığı Türkiye'de Şark, Garp ve Amerikan tesirleri kitabının son sayfalarını insan haklarına ayırdı. Vicdan, tefekkür, kelam, neşir gibi kişinin temel hak ve hürriyetlerine saygı istiyor, anayasanın işkence ve eziyeti yasaklayan maddesini hatırlatıyordu. Bir de vasiyeti vardı. Temel hak ve özgürlükler ilkokul çocuklarına doğa gibi ezberletilmeliydi. Halde edip elinden kalemini bırakmadan, iyimserliğini yitirmeden 80 yaşında öldü. Hakikaten mandacı mıydı? Onun hayatını okuyanlar artık bu soruya gülüp geçecekler. 60. ayrımın sonu. Sayfa no 508. Kitabın seslendirilmesi bitti. Kitap adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Seslendiren Ali Yonca. Seslendirme bitiş tarihi 9 Mayıs 2011.